arkadaşlar, bu akşam Hucurat Suresi ayet 9 etrafında yine bir çalışma yapacağız. Rabbim hayra vesile eylesin inşallah. Ayet-i kerimede iki inanan topluluk birbiriyle savaşacak olursa onların arasını bulun. Buna rağmen birisi saldırıya devam ederse, taşkınlık ederse, bağ yederse, o taşkınlık edenin aleyhine ötekilerle beraber onlara vurun. Ta ki onlar Allah'ın emrine gelinceye kadar buyurulmakta. Estağfirullah. Ve in daifetani minel mu'minine qtetelu fe aslihu beynehuma fe in bagat ihdahuma alel uhra فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَف۪يءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ اِلٰى اَخِرُ الْاَيَةِ. Birkaç mecliste ilim sahibi birkaç hocadan dinlemişimdir. Bu ayetten yola çıkarak iki mümin topluluğun birbiriyle savaşabileceği neticesini çıkarıyorlar. Şimdi ben sözünü ettiğim hoca efendilerin samimiyetinden şüphem yok. Ve dolayısıyla bu hoca efendileri şu mantık çerçevesinde değerlendirmek istemiyorum. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsederken diyor ki, bu kitap bazılarının imanını artırır, bazılarının küfrünü artırır. Bu kitap bazılarının hidayetine vesile olur, hidayetini artırır, bazılarının ise dalaletini artırır ve dalaletine sebep olur. Kitap aynı kitap, Allah'ın kitabı. Nasıl olur da birilerini hidayet eder, birilerini dalalete düşürür? Birilerinin imanını artırır, birilerinin küfrünü artırır. Bunu umumen incelemeye tabi tuttuğumuz zaman şu neticeyle yüz yüze geliyoruz ki Kur'an'ın bir metodolojisi var. Kendisine has bir metodolojisi var. Kur'an'a yaklaşmak isteyen, Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ı anlamak isteyen için Kur'an bir takım disiplinler öngörüyor. Bu disiplinlere riayet edildiği sürece o kişinin imanı artar, riayeti artar. O kitap onu karanlıklardan aydınlığa çıkarır. O disiplinlere riayet edilmediği zaman kişi kendisinin Kur'an'la meşgul olduğunu zannederken Allah muhafaza etsin hepimizi ve ben Müslümanım diyen bütün kardeşlerimizi böyle bir neticeden muhafaza etsin. Kişi kendisinin Kur'an'la meşgul olduğunu zannederken o kitap onun hüsranına, ziyanına, küfrüne, dalaletine sebebiyet verir. Şimdi bu az önceki okuduğum ayet çerçevesinde de insanlar Kur'an'ın öngördüğü disiplinlere riayet etmedikleri zaman ki bu disiplinlerden birincisi bu Kur'an'ın üzerine inzal olmuş olan Peygamber Efendimiz'in ayetler hakkındaki tefsirlerine müracaat etmesi gerekiyor. İkincisi Kur'an'ın Kur'an'la tefsir edilmesi gerekiyor. Kur'an'ın bir ayeti bir başka ayetiyle açıklığa kavuşabilir. Bazı ayetler vardır ki açıktır, hükmü zahirdir, anlamı belirgindir. Onu herkes belki anlar ama bazıları vardır ki kapalıdır. Ya bir başka ayetten yardım almak suretiyle o anlamı kapalı olan ayet-i kerimeyi anlamak yoluna gideceğiz. Bu da yetmez ise eğer o kitabın ilk müfessiri yine vahiy nefesiyle Kur'an'ı tefsir eden ilk müfessiri Peygamberimizin tefsirine başvurmak zorundayız. Üçüncüsü ilahi emanetçilerin yani Peygamber Efendimizin vasilerinin tefsirlerine başvurmamız gerekiyor. Dördüncüsü akli istidlallere müracaat etmemiz gerekiyor. Bu disiplinlere riayet etmediğimiz zaman Kur'an'dan yararlanalım derken Allah muhafaza etsin Kur'an bizim ebedi helakimize vesile olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet diyor ki ve in daifetani minel mu'minina qtetelu. İki mümin topluluk, taifetan, taife, iki taife, iki grup. Onların sıfatları da mümin. Ve in daifetani minel mu'minine katetelu, birbirleriyle savaşa tutuşurlarsa. Bu bir ihtimaldir. Olmaz. Allah-u Teala böyle bir şey istemez. Allah'ın rızasıyla olabilir bir şey ayrı bir şeydir. Birçok şey olabilir. Kullar birçok şeyi yapabilirler. Zaten din onun için gelmiş değil midir ki kulların yapıp ettiklerinin hangisinden Allah razıdır? Hangisinden Allah razı değildir? Ci açıklasın, kullar da o din çerçevesinde Allah'ın razı olmadığı şeylerden kendilerini uzak tutsun, razı olduğu şeylere amil olsunlar. Dinin zaten gayesi bu değil mi? Şimdi dolayısıyla Allah'ın emrettiği, nehyettiği, razı olduğu ve razı olmadığı şeylerle mümkün olan şeyleri birbirinden ayırt etmemiz lazım. Allah kulların mümkündür ki yapabilecekleri aykırılıkları hükme bağlamak ister gönderdiği din ile. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de zanilere şöyle şöyle ceza verin der. Bu Allah-u Teala'nın haşa zinadan hoşlandığı anlamına gelmez. Kullarını zinadan beri etmiştir. Zinayı haram kılmıştır. Yaklaşmayın demiştir. Bırakın haram kılınmasını, icrasını, yaklaşmayın. Ona götürecek sebeplerden de uzak durun demiştir. Zinaya yaklaşmayın. Zina etmeyinden daha dehşet bir ifadedir bu. Yaklaşmayın. Mümkün mü kullar bunu yapabilirler mi inandıkları halde? Yapar. Öyleyse mümin olduğu halde bu çirkin fiili yapana Allah ne yapması gerekiyor? Bir hüküm, bir ceza öngörmesi gerekiyor ve o cezayı gönderiyor. Bu şu anlama gelmez ki ey kullarım siz yapın, ben de size şöyle yapacağım. Yok, bu anlama gelmez. Ayet-i kerimede, bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki her kim ki bir cana karşılık olmaksızın kasten bir mümini öldürürse onun yeri ebedi cehennemdir. Şimdi bu ayetten bir müminin kasten bir cana karşılık olmadığı halde, yani kendi canını korumak gibi bir riske düşmediği halde bir başkasını öldürmesine Allah-u Teala ne diyor? Ebedi cehennemliktir diyor. Yani bir mümin asla ve kata bir müminle savaşamaz. Bu yasak edilmiş mi? Edilmiş. Karşılığında ebedi cehennem öngörülmüş mü? Görülmüş. Dünyevi anlamda da böylesine cinayet işleyen bir müminin kısas edilmesi hükmü bağlanmış mı? Öldürülmesi hükmü bağlanmış mı? Bağlanmış. Evet. Bunu toplumlara da uyarlayabiliriz. Mümin bireyler vardır. Mümin bireylerden oluşan mümin toplumlar vardır. Her nasıl ki bir mümin bir mümini haksız yere öldüremezse bir mümin topluluk bir mümin topluluğu da ne yapamaz? Haksız yere öldüremez. Bu yasaklanmıştır. Ama mümkün mü? Yasaklara rağmen insanlar bir şeyler yapabiliyorlar mı? Yapabiliyorlar. Onun da o zaman bir neticeye kavuşturulması gerekiyor. Allah-u Teala bu ayette de iki mümin topluluğun bu olumsuz durumunu gündeme taşıyor ve bir düzenleme öngörüyor. Her iki mümin topluluk birbiriyle savaşacak olursa فَاَصْلِهُ بَيْنَهُمَا emir veriyor. Onların arasını bul. Burada bir emir var. Şimdi irdelememiz gereken noktalardan birisi de burasıdır. Kimdir bu emrin muhatabı kimdir? Onların arasını bulun diye Allah emrediyor. Kime emrediyor bu emri? Acaba ümmete mi emrediyor? Yoksa üçüncü bir topluluğa mı emrediyor? Yoksa bir başka şeye mi emrediyor? Bunun da izlerini ayetin devamında buluyoruz. Ta ileride hatta tefi'e ila emrillah. Ta ki o saldırgan grup ara buluculuk ameliyesinden sonra bir grup hala saldırıya devam ediyorsa o saldırgan grup Allah'ın emrine gelinceye kadar o saldırgan gruba vurun. Öyleyse onların arasını bulun. Emrinin muhatabı öyle bir muhatap olmalı ki o ara buluculuk için el koydu. Buna rağmen birisi saldırıya devam etti. Bu ara bulucuya Allah yetki veriyor. Diyor ki sen de bu sefer o azgınlık edene ötekilerle beraber, mağdurlarla beraber sen de vur. Ta ki nereye kadar vur? Allah'ın emrine gelinceye kadar. Öyleyse bu arabuluculuktan sorumlu olan makamın Allah'ın emrinin tecelli ettiği makam olması gerekir. Buraya dikkat ediyor musunuz? Şimdi dolayısıyla eğer hatta tefi'e ila emrillah boyutu olmasaydı, ta ki onlar Allah'ın emrine gelinceye kadar kısmı olmasaydı ayetin, onların arasını bulun emrinin muhatabı Müslümanlardan bir grup olarak anlayabilirdik. Veya toplum içerisinde itibarlı bir şahıs olarak anlayabilirdik. Burayı biraz irdeleyelim. İki Müslüman kardeş birbiriyle kavgaya tutuştu. Bunların arasını bulmamız gerekiyor. Kademe kademe yukarıya doğru çıkalım. Bir, sokaktan geçen herhangi bir Müslüman müdahale etsin. Ne kadar muvaffak olabilir bunların arasını bulmaya, o kavgayı engellemeye? Çok çok zayıf bir ihtimal. İki, bu kavga eden taraflardan birinin itibar ettiği bir abi devreye girse, etki biraz artar değil mi? Yani ara bulma ihtimali biraz artar. Üç, ikisinin de itibar ettiği bir abi, bir hoca devreye girse biraz daha artar. Fakat bu kişilerin hiçbirinin sözü Allah'ın emrinin tecellisi olmaz. Yani diyelim ki ara bulmaya girdi. İkisinin de nezdinde muteber olan bir hoca efendi araya girdi. Birisi hoca efendiyi dinledi, elini indirdi. Öteki hala vurmaya devam ediyor. Bu sefer bu ara bulucunun görevine o mağdurla beraber olup o da o ötekine vuracak. Değil mi? Nereye kadar vuracak? Allah'ın emrine gelinceye kadar. Kimdir Allah'ın emrinin ölçüsü olsun? Hangi hoca Allah'ın emrinin ölçüsü olabilir? Hangi komutan? Hangi lider? Hangi şeyh? Mümkün mü böyle bir şey? Yok. Öyleyse فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا onların arasını bulun emrinin muhatabı öyle bir muhatap olmalı ki bir, Allah'ın emrinin mazharı olması, iki, caydırıcı güç sahibi olması. Gücü de olacak. Çünkü iki topluluktan bahsediyoruz. Savaş için karşı karşıya gelmişler. Bireyler yok ki. Topluluk. Ümmetten birisi girse kim vurduya gider? Muteber bir hoca efendi girse kim vurduya gider? Ona öyle birisinin müdahale etmesi gerekiyor ki karşı taraf, yani bu gruplardan birisi taşkınlığa devam ettiği zaman kılıcıyla onun haddini bildirebilsin. O güç onda olsun. Yani hem fiziki güç olacak onda ki bastırabilme kabiliyeti olsun, hem de Allah'ın emrinin mazharı olması lazım ki o karşı taraf nerede durur, nerede durmaz, durduğu yer Allah'ın emri için yeterli midir, yetersiz midir'e karar versin. Ben karar veremem. Herhangi bir hoca efendi buna karar veremez. Allah'ın emrinin açığa çıktığı bir makam olması lazım. Ayetler ince ince düzenlemeler getiriyor. Buraya dikkat ediyor musunuz? İkinci incelemek istediğimiz yer وَاِنْ ضَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَقْتَتَلُوا her iki mümin topluluk birbiriyle savaşırsa diyor ayet. Buradan bizim insanımız şunu anlıyor ki iki mümin topluluk birbiriyle savaşabilir. Şimdi İslam tarihinde de mümin topluluklar birbirleriyle savaşmışlar mı? Savaşmışlar. Bu savaşlar için de bu ayet güzel bir gerekçe olabilir mi? Niye dilinize doluyorsunuz ki diyor tarihteki bu müminlerin birbiriyle savaşmasını? Kur'an-ı Kerim de bunu mümkün görür. Mümkün görmek başka bir şeydir. Allah'ın razı olması başka bir şeydir. Tarihte böyle bir şeyin vuku bulmuş olması başka bir şeydir. O vuku bulan şeyin güzelliği ve çirkinliği ayrı bir şeydir. Ve ayetin devamını okumamız gerekiyor. Burada mümin sıfatından zikrediyor. İki toplulukta mümindir. Mümkündür ki yanlış yaptılar, savaşıyorlar. Allah-u Teala diyor ki فَاَصْلِحُ بَيْنَهُمَا ki burayının muhatabının kim olduğunu az önce işaret ettik. O muhatap geldi, müdahale etti. Durun, siz ne yapıyorsunuz? İki müminsiniz. Yani Allah iki mümin topluluğun mümkünlüğünü kabul ediyor. Ama devamını asla, rızasını asla ortaya koymuyor. Ben ondan razı değilim. Öyleyse derhal müdahale etmeniz gerekiyor. Gidin müdahale edin. Müdahaleyle sorumlu makam geldi, müdahale etti. Birisi durdu. Öteki durmadı. فَاِنْ بَغَتْ اِحْتَاهُمَا onlardan birisi bağ ederse, tuğyan, tağut kelimesi bu kökten gelir. Bağî, azgın, taşkın, aşırı giden, sözlü demeyen, ölçü ve kural tanımayan. Kur'an-ı Kerim bu sıfatı bir de kim için kullanıyor? Biz Musa'yı gönderdik Firavun'a. Zira o tuğyan etti. Hel etâke hadîsü Musa اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ دُوَا اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى. Git o Firavun'a. Zira o tuğyan etti. Dikkat edin. Firavun için kullanılan bir sıfattır dağa. Burada ayette mümindi. Savaşan, savaşa tutuşan iki taraf da mümin sıfatıyla sıfatlandırılıyordu. فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Emrinin muhatabı otorite geldi, müdahale etti. Bir taraf sustu. Susanın üzerinde mümin sıfatı ne olur? Baki kalır. Bir taraf saldırıya devam ederse ne olur? Bagi olur. Çünkü Allah'ın emrinin mazharı olan makama rağmen savaşa devam ediyordur. Allah'ın emrinin mazharı olan makama karşı savaşan, şimdi buradaki onların bagi sıfatına düşmesi, hala öteki müminlere vurması iradesinden gelmiyor. فَاَصْلِهُ بَيْنَهُمَا. Emrinin muhatabı olan, Müslümanların ilahi otoritesini temsil eden, Allah'ın otoritesini temsil eden o makam müdahale etmiş. Sen nasıl olur hala savaşa devam edersin anlamında, eğer edersen bagi olursun diyor. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا. Onlardan birisi, hangisi olacağını biz bilmiyoruz, onlardan birisi saldırıya devam ederse, yani tuğyan ederse, tağut olursa, neden tağut oldu? Öteki Müslümanlara, müminlere hala vurma iradesinde olduğu için değil. Müdahaleye rağmen. Müdahale eden kim? Allah'ın emrinin mazharı. Allah'ın emrinin mazharına rağmen sen savaşa devam edersen müminlik sıfatı geri gidiyor, bagi sıfatı öne çıkıyor. İki netice çıkarıyoruz buradan. Bir, dediğim bu mesele, mümin sıfatı gider, bagi sıfatı gelir. İkinci netice, İki mümin topluluğun birbiriyle savaşması insani bir gerçekliktir. İnsani bir mümkünlüktür. Ama asla bunların ikisinin mümin olarak savaşa devam etmeleri mümkün değildir. Birisi illaki tuğyana düşer. Cephe tekleşiyor. İki cephe süreklilik keyfiyetine sahip değildir. İki cephenin bekası yoktur Allah-u Teala'nın dininde. İki mümin ayrı cephe olamaz. Mutlaka o bir cepheye düşecek. Onu bir cepheye düşürecek şey ise dinin sahibinin müdahalesiyle belli olur. Hangisinin müminlik sıfatı kalacak? Hangisinin müminlik sıfatı gidip tuğyan sıfatı öne çıkacak? İlahi emanetçinin müdahalesi olmadan o belli olmaz. Buraya dikkat ettik mi?
Evet.
Eğer buraya dikkat ettiysek, فَاِنْ بَغَتْ اِحْتَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي. O diğerleriyle beraber tuğyan edenlere vur. Artık tuğyan edenlerin kanı helal oldu. Çünkü mümin sıfatı gitti. Mümin sıfatı gidince İslam'ın ona vermiş olduğu bütün emniyetten ve bütün güven elbisesinden sıyrılmış oldu. Onun canı da helal oldu, kanı da helal oldu. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي. Onları öldürün. Artık öldürebilirsiniz onları. Cephe tekleşti mi?
Tekleşti.
Nereye kadar öldürün onları? Bunlar bir topluluktu. Topluluk olarak isyan ettiler, bagi oldular. Ve ilahi otorite diğer müminlerle beraber bunları vurmaya başladı, öldürmeye başladı. Bu arada aklını başına toplayanlar oldu. Allah'ın emrine teslim oldular. Buradaki Allah'ın emrine teslimliğin somut bir ölçüsü olması gerekiyor. Somut bir makamı olması gerekiyor. O da فَاَصْلِحُ بَيْنَهُمَا. Emrinin muhatabı olan İlahi otoritedir. Bunların içerisinden biz hata ettik, İlahi otoriteye karşı çıktık, özür dileriz deyip ilahi otoritenin yanına gelene kadar öldürme fiili devam eder. Çünkü Allah-u Teala öyle diyor. Hatta tefi'e ila emrillah. Ta ki, Arapçadaki hatta, Türkçedeki ta ki oluyor. Ta o zamana kadar ki Allah'ın emrine gelinceye kadar. Yani Allah'ın emrinin yeryüzündeki mazharına teslim oluncaya kadar. Şimdi benim yaptığım bu tefsire bakın. Bir de sohbetime başlarken söylediğim tefsire bakın. Adam bu ayeti okuyarak İki mümin topluluğun mümin olmalarına rağmen birbirlerini öldürebileceklerinin cevazına hükmediyorlar. Tarihten beri bu cevaza hükmettikleri için çok rahatlıkla mümin kardeşlerine savaş açtılar değil mi? Savaş, İslam tarihi denilen tarih Müslümanların birbirleriyle savaşıyla doludur. Böyle bir din olabilir mi? Böyle bir İslam olabilir mi? Allah nasıl bir din göndermiş olsun ki bu din kendine inananların birbirini öldürmelerini caiz görsün. Bir başka ayet buna örnek olması için. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا İçinizden hırsızlık yapan erkek ve kadınların ellerini kesin. Ayet. Şimdi biz bu ayetten az önceki ayeti okuyup çıkardıkları netice gibi inanan erkek ve kadınlar hırsızlık yapabilirler neticesini çıkarabilir miyiz? Yapsınlar, yapabilirler. Allah bundan hoşnuttur. Böyle bir şey olabilir mi? Yok. Geçici bir durum bu. Arizi bir durum. Buradaki inandığı halde buradaki hırsızlık yapanların mümin olduğuna da nereden varıyoruz? Onların ellerini kesin. Bir kafir hırsızlık yaptığı zaman gidin onun elini kesin de emri gelmez. Bir müşrik hırsızlık yaptığı zaman elini kesin emri gelmez. Ha İslam'ın otoritesini kabul etmiş, onun topraklarında yaşıyorsa hükmü ayrı olabilir. El kesme uygulanıyor mu onu bilmiyorum. Fakat günah, haram mümin içindir, Müslüman içindir bir. İkincisi içimizden diyor Allah-u Teala, hırsızlık yapan erkek ve kadınların ellerini kesin. Yani sizin içinizden, müminlerin içerisinden, Müslümanların içerisinden. Allah istemiyor hırsızlığı. Ama mümkün ki kullar bunu yapabilirler mi? Yapabilirler. Öyleyse Allah-u Teala bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Ne diyor? Onların ellerini kesin. Gene emir var. Kime emir var? Kim kesecek onların elini? Ben kesebilir miyim? Siz kesebilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Öyle birisi kesmesi gerekiyor ki o eli kestiği zaman toplumda anarşi çıkmasın. Bir başkası kalkıp ondan intikam alma hülyasına, hevesine, umuduna kapılmasın. İlahi otorite olması lazım. Gene bir gücün olması lazım. Şimdi bu ayetlerde İslam'ın bir devlet başkanının, İslam'ın bir hukukunun, o hukuku icra edecek bir üst makamın, son sözü söyleyecek bir üst makamın olması zarureti çıkar. Asla ve kat'a bu ayetlerden hırsızlığın cevazına, mümkünlüğüne, iki mümin topluluğun birbiriyle ilelebet savaşabilirliğine ne yapamayız? Hükmedemeyiz. Şimdi ayetin mealini okuyarak ve hem de eksik okuyarak, şimdi bizim gerek ehli sünnet kardeşlerde olsun, gerek ehli şia kardeşlerde olsun şey çok meşhurdur. Bektaşi mantığı derler biliyorsunuz. İşte alkollüyken ve henüz aklınız başınıza gelmemişken namaza yaklaşmayın. Ayeti var ya, Bektaşi artık tarihte nasıl bir şey olmuşsa, sen niye namaz kılmıyorsun demişti, o da demiş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor namaza yaklaşmayın diye. Ulan hangi ayette diyor? Diyor işte falan ayet. O ayetin başında şey var diyor, alkollüyken ve henüz aklınız başınızda değilken namaza yaklaşmayın. Adam başını okumuyor, sonunu okuyor. Niye? Sonu işine geliyor. Şimdi Bektaşilikle suçlanan mantığı az önceki aktardığım hocalar kendileri yapmış olmuyorlar mı? Ayetin başını okursanız ve in daifetani minel mu'minina qtetelu, her iki mümin topluluk birbiriyle savaşırsa kısmını okur. Diğer kısmını okumazsanız fe asrahu beynehuma fe in bagat ihtahuma. Şu anki izah ettiğim yer açısından fe in bagat ihtahuma kısmı çok önemlidir. Mümin sıfatı o gruplardan birinin mümin sıfatı gidiyor. Bagi sıfatı geliyor. Ve bagi sıfatının Kur'an'da kime kullanıldığını da az önce söyledim değil mi? Firavunlara kullanılıyor. İzheb ila firavune innehu tağa. Öbür taraftan birçok Müslümanın ezbere bildiği ayet la ikraha fiddini kad tebeyyene rüştü minel gay femen yekfur bittağuti ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vüthqa. Her kim ki tağutu inkar ederse, tağutu inkar etmek müminler üzerine bir vazifedir, ilahi bir farizadır. Hak ve batıl artık apaçık belli olmuştur. Her kim ki tağutu inkar eder ve yu'min billahi ve Allah'a iman ederse, Fakat istemseke bil urvetil vüthka, işte onlar kopması mümkün olmayan bir kulpa sarılmış olurlar. Tuğyan, tağut, firavuni bir olgudur ve müminlerin inkar etmesi gereken bir olgudur. Bu ayette iki mümin topluluk olmazca fakat olmuş, savaşın eşiğine gelmişler, onların arasının bulunması isteniyor. O güçte olan makamdan, çünkü o güç olmasa o iş onlara verilmez. Allahu Teala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye takatının yetmediği yükü yüklemez. İki mümin topluluğun savaşına el koyabilmek için o güçlerin üstünde bir gücünüzün olması lazım. Bir otoritenizin olması lazım. İkisinin de üstünde saygın ve kabul görmüş bir makamınızın olması lazım. Bu da yetmez. Hatta tefi'e ila emrillah bendindeki ayetin Allah'ın emrinin mazharı olması lazım. O el koyduysa Allah el koymuştur. O ele rağmen birisi savaşa devam ederse Allah'a karşı savaşa devam ediyor demektir. O tuğyana ermiş olur, o firavunlaşmış olur. Niye yapıyor bunu? Şimdi Bektaşi dediğimiz adam namaz kılmıyor. Dolayısıyla namaza yaklaşmayın ayetinin başını okuması işine gelmiyor. Buradaki bu yanlış tefsiri yapan niye bunu yapıyor? Tarihte kutsal bildiği iki insan birbiriyle savaşmış. Bunun içinden çıkamıyor. Ve tutuyor ayetten delil getirerek diyor ki olabilir. Kur'an-ı Kerim de buna zaten işaret etmiş. İki mümin topluluk birbiriyle savaşırsa. Olmaz böyle bir şey. İki mümin topluluk savaş halinde sürekli olamaz. Geçici bir durum olabilir. Arizi bir durum olabilir. Allah bir düzenleme getirmiş, o cepheyi teker düşürecek. Müdahale yetkisine sahip olana emrediyor. Git müdahale et. O gidiyor müdahale ediyor. Üç netice doğar veya iki netice doğar. Bir, ikisi de teslim olur. O arizi durum ortadan kalkar. İki, birisi teslim olur, öteki teslim olmaz. Cephe teker düşer. Dikkat ediyor musunuz? İki cephenin bekası yoktur İslam mantığında. Sizin tarihten örnek getirdikleriniz savaşmışlar hem de iki taifi olarak değil. Allah'ın yeryüzündeki ilahi temsilcisinin, Allah'ın emrinin, mazharının karşısında savaşmışlar. Bu açıdan bu ayetlerle mukayesesi bile mümkün değil. Eğer o günkü otoritenin, Allah'ın emrinin tecelligahı olan otoriteye rağmen onun emrinin altındaki işte diyelim ki Ensar'dan Evs ile Hazreç birbiriyle kavga etmiş olsaydı, savaşmış olsaydı da ilahi otoriteye gidip ona müdahale etmiş olsaydı bu ayete örnek getirilebilirdi. Tarihteki örnek verdikleri savaşın cephenin birinde Allah'ın emrinin tecelligahı komuta, Allah'ın emrinin zahir olduğu yer ve ona tabi olan askerler var. O taraftakiler ona karşı savaşıyorlar. Ve in daifetan yok burada. Buradaki taifenin biri hak, otomatikmen hak, öteki otomatikmen bağı. Ve bu sünni fıkıh çerçevesinde de böyle. Sünni fıkıh der ki, meşru bir halife varken, ikinci bir hilafet iddiasıyla ortaya çıkan insanın hükmü bağidir, katli caizdir. Yani bu yaptığım tefsir, bu öngördüğüm mantık, sünni fıkıhı açısından da öyledir. Ama yok. Tarihten kutsadıkları birisi bunu yapmış. Bu fıkhi kuralı orada kullanmıyor. Ama ondan sonraki Selçuklulara gelince kullanıyor. Osmanlı'ya gelince kullanıyor. Abbasilere gelince kullanıyor. Memlüklülere gelince kullanıyor. Fakat şeyde kullanmıyor. Tarafların ikisi de sahabe ise orada kullanmıyor. İslam'ın hukuku sizin bir şekilde kutsadığınız yerde eğer İşlem görmüyorsa o tarih için siz İslam'ı etkisizleştiriyorsunuz demektir. Dikkat ediyor musunuz buraya? Hukukun zamanı yoktur. Hukukun mekanı yoktur. Hukukun sınıfı yoktur. Eğer hukukun bu disiplinini bir sınıf için göz ardı ederseniz hukuksuzluk dünyaya hakim olur. Ve nihayet dünyaya ne hakim oldu? Hukuksuzluk hakim oldu. İster İslam aleminde olsun, ister gayri İslami alemde olsun, güç sahiplerinin borazanı öter oldu. Kudret sahiplerinin borazanı öter oldu. Kişi okuyor ayeti, ben böyle anladım diyor. Böyle bir şey olmaz. Gel şu şeyin karşılığını bul bana. Fe aslihu beynehuma. Bu ayet diğer yandan mütemadiyen yeryüzünde İslami bir otoritenin ve bu otoritenin ise Allah'ın emrinin mazharı bir keyfiyette olmasını zaruretini ispat eder. Senin benim seçeceğim bir otorite Allah'ın emrinin tecelligahı olabilir mi? Allah'ın emrinin tecelligahını olabilecek bir insanı senin ve benim teşhis etmem mümkün değildir. Senin ve benim seçebilmem mümkün değildir. Mümkündür ki biz içimizden en iyisini seçmişizdir. Ama o Allah'ın emrinin yine neyi değildir? Mazharı değildir. Çünkü onu ben seçtim. Dolayısıyla o bu ayette öngörülen etkiyi doğurmaz. Birisi sustu, öteki kabul etmedi. Ötekinin bağı olabilmesi için el koyanın mutlak manada Allah'ın emrinin mazharı olduğunu sabit olması lazım ki öteki bağı olsun. Benim seçtiğim biri olursa öteki bağı olmaz. Diyor ki bu senin görüşün, sen gittin ötekilerden yana karar verdin. Diyemez mi bunu? Niye diyemezsin? Seni biz daha önce el birlik seçtik. Şu anda tuttun, sen onlardan yana karar verdin. Ben senin meşruiyetini de kabul etmiyorum. Ben senin makbuliyetini de kabul etmiyorum. Seni ben seçtiğim gibi sana karşı da çıkarım, seni eğlenip bir başkasını getiririm der. Allah'ın emrinin mazharı değildir o. Bu ayet tek başına yeryüzünde mütemadiyen İslam dinini temsil edecek, Allah'ın emrinin mazharı olacak, Müslümanların birbirleri arasındaki tutuşma ihtimali olan savaş ateşini söndürebilecek güce sahip olacak. Bu güçler arasına girdiği zaman onun sözü Allah'ın sözü olacak ki ona muhalefet edenin bağı olması tespit edilsin de cephe tekleştirebilsin. Aksi takdirde cephe süreklilik arz eder. Ve bugün Müslümanların bırakın iki cephesi, yüzlerce cephesi var. Doğru mu?
Evet.
Hangisinin bağı olacağına şu anda hiç kimse ne yapamaz? Karar veremez. A grubuna göre B grubu bağıdır, B grubuna göre A grubu bağıdır. Bu ise çatışmanın sürekliliği anlamına gelir. Bu çatışmadan ümmet ancak Allah'ın emrinin mazharına teslim olmalarıyla mümkün olabilir. Allah bu zamanın Allah'ın emrinin mazharı olan imamın zuhurunu tacil eylesin.
Amin.
Allah bizi ona layık ümmetlerden kılsın.
Amin.
Allah onu idrak edenlerden ve zuhurunda onunla beraber gelecek fitnelerden alnımızın akıyla çıkabilecek dirayete bizi ulaştırsın. Hepiniz Allah'a emanet olun.